Ayrım 12. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 113. Garanik Kıssası. Yukarıda bahsi geçtiği gibi Müslümanlar iki kafile halinde Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Oraya hicret eden Müslümanların bir müddet sonra Mekke'ye döndüklerini söylemiştik. Çünkü aralarında bir haber yayılmıştı. Kureyş, Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara yanaşmış, eza ve cefadan vazgeçmişler. Bu haberi duyunca bir rivayete göre, hepsi diğer bir rivayete göre, ekserisi, hemen ana yurtlarına dönmüşler. Fakat Mekke'ye yaklaştıkları zaman bu haberin asılsız olduğunu öğrenmişler. Kureyş'in Müslümanlara eskisinden daha fazla düşman kesilip eziyet ettiklerini görmüşlerdir. Bunun üzerine bir kısmı tekrar Habeşistan'a dönmüş, bir kısmı gizlice Mekke'ye girmiş, bir kısmı da akrabalarından birinin himayesine sığınmıştır. Bu defa Habeş'e geri dönen muhacirlerin sayısını bilmiyoruz. Fakat beraberlerinde Müslümanlardan yeni bir takım muhacirler de götürdükleri muhakkaktır. Bunlar Müslümanların Medine'ye hicretlerine kadar orada kalmışlar, sonra bir kısmı derhal Medine'ye gelmişler, bir kısmı ise daha geç vakitlere kadar Habeşistan'da sakin olmuşlardır. Müslümanların Habeşistan'dan geri dönmelerine sebep garanik meselesinin ortaya çıkması gösteriliyor. Bu meseleyi İbn-i Sad Tabaka Atül Kübrasında, Taberi Tarihül Rüsül vel Mülükünde zikrettikleri gibi müfessirlerden bazıları ve siyer muharrirleri ondan bahsetmişlerdir. Müsteşrikler de bu mesele üzerinde uzun boylu durarak onu kendi hesaplarına göre teyit etmeye çalışmışlardır. Hikayeye göre güya Hazreti Peygamber Kureyş'in kendinden çekindiğini ve Müslümanlara eza ve cefa yaptıklarını görünce keşke şunları bana yaklaştıracak bir vahiy nazil olsa. İbni Esir, Tahirül Kamil, Cilt 2, Sayfa 52 diye temennide bulunmuş, sonra kavmine yakınlık göstermeye başlamış, onlar da ona yaklaşmışlar. Bir gün Kabe'nin etrafındaki bir toplantıda otururken Hazreti Peygamber Ven Necm suresini okumuş, sureyi okurken ayet 19-20, siz de gördünüz değil mi Lat ve Uzza'yı ve öteki üçüncü Menat'ı ayetlerine gelince bunlardan sonra bunlar yüksek garanlıktır ve şefaatleri de umulur demiş ve sonra sureyi okumaya devam ederek tamamlamıştır. Surenin sonunda secdeye kapanmış, oradaki müşriklerin hepsi de secde etmişler. Secde etmedik tek bir kişi bile kalmamış. Kureyş, peygamberin okuduğundan hoşnut olmuş ve biz de Allah'ın yaşattığını ve öldürdüğünü, yarattığını ve beslediğini biliyoruz. Fakat bizim bu ilahlarımız da onun nezdinde bize şefaat ederler. Madem ki onların payını veriyorsun, biz de seninle beraberiz demişler. Böylece aralarındaki ihtilaf bertaraf olmuş, bu haber etrafa yayılmış ve Habeşistan'da da duyulmuş, oradaki Müslümanlar da kendi kavmimizi çok özledik demişler ve yola çıkmışlar. Mekke'ye bir saatlik bir mesafeye varınca Kinane kabilesine mensup bir kafileye rast gelmişler ve onlara keyfiyeti sormuşlar. Onlar da şu cevabı vermişler. Muhammed bir aralık Kureyş'in ilahları hakkında iyi şeyler söyledi. Herkes de ona uydu. Sonra bu ilahlara sövdü, müşrikler de ondan yüz çevirdi ve tekrar ona fena muameleye başladı. Bu cevap karşısında Müslümanlar ne yapacaklarını düşünmüşler, Mekke'ye yaklaşmışken akrabalarını görmeden geri dönmeye tahammül edemeyerek Mekke'ye girmişlerdir. Bu rivayetin mabadine şunu da katanlar var. Hz. Muhammed'in Kureyş ilahlarını hayırla andıktan sonra bundan dönmesinin sebebi Kureyş'in bizim ilahlarımıza bir pay verdikten sonra biz de seninle beraberiz demelerinin kendisine pek ağır gelmesi olmuştur. Kendisi dönüp evine oturmuş, akşamleyin Cebrail gelmiş, Hz. Peygamber Necm suresini ona arz ile tilavet etmiş, Cebrail de garanığa ait sözlere işaret ederek ben sana böyle söz getirdim mi demiş. Peygamber de demek ki Allah'ın buyurmadığını söylemişim demiş. Bunun üzerine şu ayetler nazil olmuştur. Onlar isterler ki sana vahyettiğimiz şeyden gayriyle bize iftira edesin. İşte o zaman seni candan dost tanıyacaklar. Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık da ısrarları üzerine sen onlara azıcık meyledeydin, o takdirde biz sana muhakkak ki hayatın da katmerli, mematın da katmerli acısını tattırırdık. sonra sen bize karşı hiçbir yardımcı bulamazdın. İsra Suresi ayet 73-75. Bu ayetler indikten sonra Kureyş'in ilahları aleyhinde söylemeye başlamış, Kureyş de ona karşı tekrar düşmanlık yapmaya, arkadaşlarına eza ve cefa etmeye koyulmuş. İşte rivayet olunan Garanik hikayesi budur. Bu hikayeyi rivayet edenler arasında bir birlik yoktur. Birçok noktalarda birbirlerinden ayrılırlar. Birinin anlattığı diğerininkine uymaz. Bazı siyercilerin naklettiklerine bakarak müsteşrikler bu mesele üzerinde uzun boylu durmuşlar, onu dile dolayarak İslam peygamberine hücum edecek nokta aramışlardır. Fakat kısa bir tetkik bu hikayenin aslı faslı olmadığını açıkça göstermeye kafidir. Bu kıssa tenakuzlarla doludur, kendi kendini çürütmektedir. Bu hikaye bilimun peygamberlerin risaletini tebliğ hususundaki masumiyetlerine de aykırıdır. Bazı siyer muharrirlerinin ve hatta müfessirlerin bunu inkar etmeksizin nakletmeleri de hayret verici bir şeydir. Vaka birçokları bunu reddetmişler, kabul etmemişlerdir. Fakat kabul ederek müsteşriklere koz verenler de olmuştur. Büyük muhaddis Beyhaki Delailün Nübüvvede Kadı İyaz şifasında Allame Ayni Umdetül Kari adlı Buhari şerhinde, Allame Nenevi Müslim şerhinde ve daha birçokları bunun tamamen uydurma olduğunu söylemişler ve ispat etmişlerdir. İmam-ı Nevevi bu hadiseden bahsederken bunlarda ne nakil cihetinden ne de akıl cihetinden sahih bir şey yoktur demekte ve aynı de bunun aklen ve naklen iler tutar yeri olmadığını söylemektedir. İbni İshak bu mesele hakkında sorulan suale şu cevabı vermekte hiç tereddüt etmemiştir. Bu hikaye zındıkların uydurmasıdır. Fahrettin Razi de bunun asılsızlığını ispat etmiştir. Fakat müsteşrikler bu hikayenin doğru olduğuna inanmak isterler. Buna sebep olarak da şunları gösterirler. Müşriklerin Müslümanlara işkencesi dayanılmaz bir hadde varmıştı. Müslümanlardan bazılarını öldürüyorlar, bir kısmını kızgın kumlara yatırıp yakan güneşin altında saatlerce tutuyorlar, akla hayale gelmedik ezalar yapıyorlardı. Bu yüzden Müslümanlar yerlerini yurtlarını terk ederek akrabalarından ayrılmak zorunda kalmışlardı. Bir taraftan da Hazreti Muhammed kavminin Müslüman olmasını, putlara ibadetten kurtulmalarını canı gönülden son derece arzu ediyordu. İşte bunun için kavmine yakınlık göstererek onların gönüllerini kazanmak istedi de onlara Necm suresini okudu ve ona Garanik hikayesini de ilave etti. Kavmi bundan hoşnut olarak o secde edince onlar da onunla beraber secde ettiler. Peygambere uymak hususunda bir meyil gösterdiler. Sir William Moir bu rivayete kendisince Garanik kıssasının sıhhatine kat'i bir delil saydığı şu hadiseyi de eklemektedir. Habeşistan'a gitmelerinden ancak 3 ay kadar bir zaman geçmiş olan Müslümanların orada iyi karşılanmalarına ve sükunetli bir hayata kavuşmalarına rağmen geri dönmeleri bu hadise üzerine olmuştur. Eğer Kureyş ile Hazreti Muhammed arasında barış olduğuna dair Habeşistan'a haber gitmemiş olsaydı, oradaki Müslümanlar geri dönmezlerdi. İşte Garanik meselesine inanmak isteyenlerin ileri sürdükleri deliller bu mahiyettedir ve bunlar tetkik önünde duramayacak çürük şeylerdir. Evvela William Moir'ın ileri sürdüğü Habeşistan'a hicret eden muhacirlerin geri dönmeleri meselesini ele alalım. Habeş'e gidenler niçin dönmüşlerdi? Bunları geri dönmeye sevk eden iki sebep vardı. Bunun birincisi Hazreti Ömer'in Müslümanlığı kabul etmesi ve İslam davasını eskiden muhalefet ettiği derecede kuvvetli olarak benimsemesidir. Ömer Müslüman olunca onu büyük bir hamasetle ilan etti. Ondan önce Müslümanlar dinlerini gizlemek zorundayken Hazreti Ömer büyük bir cesaretle bunu açığa vurdu. Kendisine karşı durmak isteyenlerle mertçesine dövüştü. Onun Müslümanlığı kabulüyle İslam dini kuvvet buldu, şevket kazandı. İlk defa olarak Müslümanlar grup halinde tekbir alarak Kabe'yi tavaf ettiler. Tekbir ve tehlil sadaları Mekke'nin yalçın ufuklarında dalgalandı. O zamana kadar Müslümanlar gizlenerek derelerde, tepelerde, sapa yerlerde namaz kılarlardı. Hazreti Ömer buna razı olmadı. Hazreti Ömer'in Müslümanlığı kabulü İslam davasında bir dönüm noktası oldu. Ona yeni bir istikamet verdi. müşriklerin saldırışlarına o da kuvvetle mukabele etti. Hatta bazı rivayetlere göre Hazreti Ömer Müslüman olduğu zaman Kabe'de aşikare namaz kılmak isteyince müşrikler ona müdahale etmişler. Fakat o bundan yılmamış, harem-i şeriftekiler birbirine girmişler, büyük bir kargaşalık olmuş. Fakat Müslümanlar buna rağmen orada aşikare namaz kılmışlardır. Ömer Kureyş ile dövüşe dövüşe bunu yapmıştır. Kureyş o gün bir avuç Müslümana nispetle daha kuvvetliydi. Fakat birincilerin göğüslerinde yanan iman kuvveti karşısında mağlup olmuşlardır. Göğsü imanlı, imanı da heyecanlı olan bu bir avuç Müslüman, karşılarındaki imansız şirk ordusuna nasıl üstün geldi diye hayret etmeyelim. Müslümanlar her şeyi göze almışlardı. Bu yeni akidenin verdiği heyecan çok ateşli ve kuvvetliydi. Onun karşısına kimse duramayacaktı. Kureyş, Hazreti Muhammed'e sataşmanın ve onun dostlarına ve arkadaşlarına eza etmenin bir dahili harbe sebep olmak üzere olduğunu gördüler. Bu harbin ne kadar süreceği, tali harbin kime güleceği hiç de belli değildi. Onun için Kureyş, Müslümanlar ağır basınca fazla ileri gitmekten çekinirdi. Nasıl ki Hazreti Hamza Müslüman olurken Kureyş'in en azılısı olan Ebu Cehil'e, Harem-i Şerif'te güpegündüz hakaretle, mızrağıyla vurduğu halde Ebu Cehil bunu yutmuş, hazmetmek zorunda kalmış, Hamza'ya karşı gelmek isteyenleri bile yatıştırmıştı. Kureyş, Müslümanların can damarına basarak bir harp çıkarmaktan kaçınmıştı. Kureyş'in muhtelif soylarından ve boylarından birçok kimseler Müslümanlığı kabul etmiş bulunuyordu. Bunlardan herhangi birinin öldürülmesi onun kabilesinin ayaklanıp kan davası gütmeye kalkışmasına sebep olurdu. Öldürülenin başka bir dinden bulunması buna mani olamazdı. Bu belki de o kabileyi toptan Müslümanlığı kabul etmeye sevk edebilirdi. O halde müşrikler Hazreti Muhammed'le dövüşmek için bu tehlikeyi bertaraf edecek bir çare bulmak zorundaydılar. Ve onun içindir ki bu çareyi buluncaya kadar Müslümanlara dokunmaktan ve onlara eza etmekten el çektiler. Yani arada bir mütareke devri başladı. Habeşistan'a hicret eden Müslümanların aldıkları haber işte bu haberdi ve bu yüzden Mekke'ye dönmüşlerdir. Yoksa Hazreti Muhammed putları methederek Kureyş'le anlaşma yolunu asla ve hiçbir zaman düşünmemiştir. Habeşistan'daki muhacirlerin geri dönmelerinin diğer bir sebebi de vardır. O sırada Habeşistan'da Necaşi'ye karşı bir isyan başkaldırmıştı. Bu isyanın sebeplerinden biri de Habeş hükümdarının Müslüman muhacirlere gösterdiği iyi karşılama ve hüsnü teveccühtü. Ayrı dinden olanlara gösterilen bu teveccüh Necaşi aleyhinde bir takım söylentilere yol açmıştı. Müslümanların Necaşi'ye taraftar olduklarında şüphe yoktu. Fakat onlar ne de olsa o memlekette yabancıydılar. Onun için bu isyan ile alakadar olmak istemediler. Ve bu iç kaynaşmalar sırasında oradan çıkıp gitmeyi daha hayırlı buldular. O sırada Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu da duyulmuştu. Ömer'in İslamiyet'i kabul etmesiyle İslam dininin şevket bulacağı şüphesizdi. Onun mertliğini, cesaretini, kahramanlığını hepsi biliyordu. Kureyş'in biraz yumuşak davranmaya başlayıp Müslümanlara ezadan vazgeçtikleri haberleri gelmeye başlayınca isyan kaynayan Habeşistan'ı terk edip memleketlerine döndüler. İşte Habeşistan'a giden muhacirlerin geri dönmelerinin sebepleri bunlardır. Fakat onların Mekke'ye döndükleri sıralarda Kureyş Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara karşı işi kan dökmeye vardırmadan tatbik edecekleri çareyi bulmuşlardı. Bu çare boykottu. Kureyş kabileleri Haşimoğulları ile her türlü alakayı kesmeyi karar altına almışlardı. Onlarla ne alışveriş yapacaklar, ne görüşüp konuşacaklar, ne kız alıp vereceklerdi. Böylece bir antlaşmayı ellerini kan çanağına batırarak imzalamışlardı. Kureyş'in bu insafsız hareketi karşısında Habeşistan'dan geri dönenler de yine ana baba yurtlarını, akraba ve dostlarını terk ederek tekrar oraya gitmeye mecbur olmuşlardır. Hatta bu defaki gidişte onlara daha başkaları da katılmıştır. Fakat bu defa Kureyş bu muhacerete engel olmak istemiştir. Onlar ki bundan önce hicret edenleri geri almak için Habeş hükümdarına kıymetli hediyelerle elçiler göndermişlerdi. Giden elçiler hediyeleri bırakarak elleri boş dönmüştü. Bu defa kendi ayaklarına gelen muhacirleri ellerinden kaçırmak istemeyecekleri şüphesizdi. Kureyş'ten bu beklenirdi. Müslümanlardan bir kolayını bulanlar güçlükle hicret edebilmişlerdir. Öyle olunca Sir William Moir'ın Garanik kıssasını ispat için Müslümanların Habeş'ten geri dönmelerini delil olarak ortaya atmasının ona bir şey kazandırmayacağı meydana çıkmaktadır. Garanik kıssası hakkında yanlış deliller. Bazı siyer muharirlerinin ve tefsircilerin İsra suresinin 73 ila 75. ayetlerini delil tutmalarına gelince, onlar seni bizim sana olan vahyimizden caydırarak seni de bize karşı daha başka bir şey uydurmaya sürüklemek isterler. O zaman seni candan dost tanıyacaklardı. Eğer biz sana sebat vermeseydik, sen onlara azıcık meyledeydin, o takdirde biz sana muhakkak ki hayatın da katmerli, mematın da katmerli acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı hiçbir yardımcı bulamazdın. Bu mealdeki ayetler, Hazreti Peygamber'in caymış veya müşriklere meyletmiş olduğunu anlatmıyor. Bilakis Allah'ın peygamberine sebat verdiğini, bu sayede onu caymaktan koruduğunu anlatıyor. Allah ona sebat vermiş, o da caymamıştır. Çünkü peygamber caymış olsaydı, hayatın da mematın da katmerli acısını tadacaktı. Halbuki daima Allah'ın yardımıyla karşılaştı. Bu ayetler, Garanik kıssasının aslı olmadığına delildir. Bunlarla istidlal, istidlali makluptur. Bu ayetler onlara delil olamaz. Garanik kıssasının esası güya Hazreti Peygamber'in Kureyş'e yaranmaya teşebbüs etmesi ve bil fiil vahyi ilahiye, vahiden olmayan sözler karıştırmasıdır. Halbuki bu ayetler Allah'ın ona sebat vererek her şeye mukavemet ettiğini, onlara yaranmak için hiçbir şey yapmadığını açık olarak bildiriyor. Risaleti tebliğde vahyolunanı ümmetine bildirmek hususunda peygamberler ismet ve emanet sıfatlarını taşırlar. Bu hikaye bu sıfatlara aykırıdır. Bu çok sakat ve çürük bir istidlaldir. Zaten bu ayetler aşağıda geleceği üzere Taif heyetinin taleplerine cevaptır. Bu kıssa ile bir alakası yoktur. Bak, boykotun yırtılması. Bazıları Haç suresinin 52-53 ayetlerini de bu kıssaya karıştırmak isterler. O ayetler şunlardır. Hem biz senden evvel ne bir Resul ve ne de bir Nebi göndermedik ki bir temenni kurduğu vakit şeytan onu ümniyesine bir ilka yapmış olmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın ilka ettiğini derhal kaldırır da sonra Allah ayetlerini muhkem kılar, Allah her şeyi bilir ve hakimdir. Şunun için ki şeytanın ilka edeceğini kalpleri katı olanlar ve kalplerinde bir maraz bulunanlar için bir fitne kılacaktır. Ve çünkü o zalimler uzak bir şikak içindedirler. Haç suresi 52-53. Buradaki temenna kelimesini bazıları karaye eşit okudu diye tefsir ediyor, bazıları ise bildiğimiz ümniye manasını alıyor. Bu ayetlerin Garanik kıssasıyla hiçbir alakası yoktur. İşte görülüyor ki gerek şarklı ve gerekse garplı, nereden olursa olsun Garanik kıssasına delil getirmek isteyenler hep sakat delillere saplanıyorlar. Zaten bu kıssaya dair irade olunan rivayetlerin birbirini tutmaması da bunun çürüklüğüne başlıca bir delildir. Garanik'ten bahsettiği söylenen o sözler 5 ve daha ziyade şekillerde naklolunuyor. Bunların hiçbiri diğerini tutmuyor. Bu onların uydurma olduğuna başlı başına bir delildir. Nasıl ki İbni İshak bunu zındıkların Hazreti Muhammed'in risaletine karşı bir şüphe uyandırmak maksadıyla uydurmuş olduklarını açıkça söylemektedir. Bu kıssanın asılsız olduğuna deliller. Bu hikayenin uydurma olduğunu ispat eden kuvvetli ve kesin delil Necm suresinin asıl kendisidir. Bu sure Allah'ın birliğini anlatmakta ve putperestliğin ne kadar manasız bir şey olduğunu bütün aleme ilan etmektedir. Ayetler şöyle gelmektedir. Necm suresi ayet 18-23. Peygamber Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Siz de gördünüz değil mi? Lat ve Uzza'yı ve öteki üçüncü Menat'ı. Erkekler sizin, dişiler onun, öyle mi? Böyleyse pek gaddarane bir paylaşma. Hakikatte bütün bunlar hiçbir şey değil. Bunlar sırf sizin ve atalarınızın takmış olduğunuz kupkuru bir takım isimler. Bunlar Allah tarafından indirilmiş hiçbir burhana dayanmayan şeyler. Onlar, o putperestler başka bir şey değil, sırf zanna ve nefislerinin heva ve hevesine uyuyorlar. Doğruyu aramıyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından hidayet gönderilmiştir. Bu ayetlerin arasına putları metheden ayetler sıkıştırılmasına imkan var mı? Putların aleyhinde bulunduktan sonra onlar yüksek garanlıktır, onların şefaati umulur denir mi? Bunu hangi akıl ve mantık kabul eder? Bunu kim söyler? Araya böyle sözler sıkıştırılırsa putları övdükten sonra alt tarafında gelen dört ayette onların hiçliğinden bahsedilir mi? Böyle tenakuz olur mu? Alt taraftaki ayetlerde putlar sizin ve atalarınızın uydurup taktığı kupkuru isimlerdir deniyor. Bu ayetler putperestliğin aleyhinde gayet sarihtir. Putperestliğin hiçliği ve manasızlığı, putların değersizliği böyle açık bir surette anlatılıp dururken dönüp de onların şefaatinden bahsetmek olur mu? O halde bu garanlık kıssasının uydurma olduğu meydandadır. Bunu zındıklar bir takım haincesine maksatlarla uydurmuşlardır. Garip şeyler meraklısı bazı kimseler de bunları nakletmişlerdir. Mısır müftüsü merhum Muhammed Abdu, garanlık kıssasını tenkit edip çürüten bir yazısında, Arapların nazım ve nesrinde ilahlarını garanlık kelimesiyle vasıflandırıp anlattıklarının asla görülmediğini, böyle bir vasfın Arap dilinde olduğunu kimsenin nakletmediğini söylüyor. Hakikaten hiçbir kimse Arapların ilahlarından bahsederken bu kelimeyi kullandığını rivayet etmemiştir. Gurnuk ve gırnık kelimesi kuğu kuşundan, beyaz ve güzel gençten bahsedilirken kullanılmıştır. Bunların hiçbirisi burada yakışmaz. Bu hikaye lisan bakımından da asla tutunamaz. Gurnuk beyaz bir su kuşudur. Kazdan büyük, uzun boyunludur. Bununla putlar arasında ne münasebet var? Bir de ikinci manası güzel, dolgun vücutlu, dilber tazelere ıtlak olunmuştur. Bunun da putlarla bir münasebeti yoktur. Bu aşk ve sevda macerası değildir. Hint ulemasından Mevlana Şibli bu meseleden bahsederken böyle bir şeyin asılsız olduğunu kaydettikten sonra şöyle demektedir. Hakikat şudur ki Resul-i Ekrem Kur'an okudukça gayrimüslimler gürültü ederler, onun sözlerine söz karıştırırlardı. Kur'an-ı Kerim'in Fussilet suresindeki şu ayeti buna işaret eder. Fussilet suresi ayet 26. O kafirler şu Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, belki galip gelirsiniz dediler. Bunlar Kur'an okunurken gürültü etmek için Kureyş'in söylediği sözlerdir ki Lat, Uzda ve bunların üçüncüleri Menat, o yüksek putlardır ki şefaatleri ümid olunabilir diyorlardı. O halde Resul-i Ekrem Necm suresinden naklettiğimiz ayetleri okurken bir şeytanını yani bir gayrimüminin Kureyş tarafından söylenen kelimeleri tekrar etmiş olması, kafirlerin de bunların Resul-i Ekrem tarafından söylenildiğine sahip olarak bunu işaa etmiş olmaları, bu şayanın Müslümanlar arasında deveranı neticesi bunun ilka-i şeytani adlı olunması çok muhtemeldir. Amme-i Nas, şeytanının başkaları vasıtasıyla söz söylediğine inandıkları için bu rivayet hüsnü kabul görmüş, raviler bu rivayeti sahih addetmişlerdir. Bu bizim tahminimiz değildir. Eski ulemayı muhaddisin de bu noktayı nazarı müdafaa etmişlerdir. Mevahip'te deniliyor ki Resul-i Ekrem sözüne vardığı zaman müşrikler onların ilahlarını daha ziyade zemmedeceğini tahmin ederek mahut sözleri ileri sürmüşler ve onları peygamberin sözlerine karıştırmışlardır. Nitekim müşrikler daima Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, belki galip gelirsiniz derlerdi. İlka-i şeytanideki şeytandan murat insanlar arasındaki şeytanlardır. Asr-ı Saadet Cilt 1. Hakikaten insafla düşünülürse garanlık kıssasının bazılarının rivayet ettikleri surette vukuuna asla ihtimal yoktur. Peygamberin müşriklerle barışmak için putları methetmesine nasıl ihtimal verilebilir? Veya şeytanın ilkasına kapılarak putları övmesi nasıl kabul edilir? Burada olsa olsa müşrikler Kur'an okunurken gürültü çıkarmak için arada böyle sözler söylemiş olabilirler. Bunun başka türlüsünü akıl ve mantık asla kabul etmez. Mısır'ın eski Marif Nazırı ve Ayan Meclisi Reisi Dr. Muhammed Hüseyin Heykel, Hayat-ı Muhammed adlı eserinde bu bahsi şöyle kapamaktadır. Garanlık kıssasının imkansızlığına delalet eden en kesin bir delil daha kaldı ki, o da bizzat Hz. Muhammed'in hayatıdır. Onun çocukluğundan ve gençliğinden beri bütün ömrünce asla yalan söylediği görülmemiştir. Bundan dolayı henüz ömrünün 25 yaşına ayak basınca kendisine emin unvanı verilmiştir. Onun doğruluğu herkesçe müsellemdi. Nasıl ki bilsetini açıklamakla emrolunduğu zaman Kureyş'e şu dağın arkasında bir düşman ordusu var diye size haber versem inanır mısınız diye sorduğu vakit hepsi birden evet inanırız. Senin yalan söylediğini asla işitmedik diye cevap vermişlerdi. Küçüklüğünden bu yaşa gelinceye kadar insanlarla olan münasebetlerinde asla yalan söylediği görülmeyen bir adam nasıl olur da Allah'ının vahy etmediği bir şeyi vahiy diye söyler? O Allah'tan korkan insanın insanlardan korkarak böyle bir şey söylemesi tasavvur olunur mu? Hak uğrunda her fedakarlığa katlanarak salabetle tanınan o mümtaz şahsiyetin hayatını bilenler böyle bir şeyin imkansızlığını anlarlar. Güneşi bir eline, ayı bir eline koysalar yine bu davadan vazgeçemeyeceğini, bu uğurda ölümden dönmeyeceğini söyleyen Hazreti Muhammed nasıl olur döner de böyle bir şey söyler? Bu mahiyette olan bir insan Allah'ın vahy etmediğine vahyolundu der mi? Buna ihtimal var mı? Bütün alemlere rahmet ve müjde olarak getirdiği, hidayet nuru olarak saçtığı dini temelinden çürütecek şeyler söylemesine imkan var mı? Hem neden sonra ne diye Kureyş ilahlarını methetmeye lüzum görsün? Kureyş ile bilsetinden beri şöyle böyle 10 yıl uğraştıktan, arkadaşlarıyla birlikte her türlü eziyet ve işkencelere göğüs gerdikten ve her fedakarlığı göze aldıktan ve Cenab-ı Hak İslamiyet'i Hamza ve Ömer'le aziz kıldıktan sonra mı? Müslümanlar kuvvetlenerek Mekke'de hatırı sayılır bir kuvvet olduktan, Arabistan'ın her tarafında hatta Habeşistan'da ve dünyanın daha başka yerlerinde adı anılır, sözü edilir bir hale geldikten sonra mı? Böyle bir iddia, boş bir masal, pek çirkin bir yalandır. Nitekim onu uyduranlar da bu yalanın kolayca meydana çıkarak rezil rüsvay olacaklarını anladıkları için yalanlarının üzerine bir perde çekmek isteyerek Kureyş'in Muhammed bizim ilahlarımıza bir pay ayırdı tarzındaki sözlerini Muhammed işitince bu ona çok ağır geldi. Onun için tevbe etti, daha o gece Cebrail geldi diye bir takım laflar ortaya attılar. Fakat bu perdede ancak uydurulan yalanı açığa vurmaya yarar. Madem ki Kureyş'in o sözünü işitince bu Hazreti Muhammed'e ağır gelmiş, o halde derhal vahye müracaat etmeliydi. Derhal lisanıyla doğru olan vahyi söylemeliydi. Görülüyor ki garanlık meselesinin aslı yoktur. Bu Sadr-ı İslam devrinden sonra İslamiyet'e kastetmeyi üzerlerine almış olan bir grubun düzüp ortaya attığı, uydurup söylediği bir şeydir. Bu iftirayı uyduranların cüretine bakın da hayret edin ki onlar bu iftiralarıyla İslamiyet'in ana davasına hücum ediyorlardı. O da tevhid akidesi. Hazreti Muhammed bu itikadı insanlara bildirmek için gönderilmişti. Kendisi ilk andan itibaren bu itikadın bütünlüğünden hiçbir şey feda etmeyi kabul etmemişti. Kureyş onu bu yoldan caydırmak için servet vermeyi, kendilerine hükümdar yapmayı vaat etmişti. O bunların hepsini reddetmişti. İtikadından zerre kadar fedakarlıkta bulunmamıştı. Hem bunlar Mekkelilerden ancak birkaç kişinin kendisine tabi olduğu zamanlardaydı. Kureyş onun ashabına her türlü ezayı reva görmüş, yine muratlarına nail olamamışlar. Onu Allah'ın emirlerini halka tebliğ etmekten çevirememişlerdi. Muhammed'in en çok salabet gösterdiği tevhid meselesini seçerek ona taarruz etmeleri bu müfterilerin cüretlerindeki akılsızlığa delalet eder. Aynı zamanda bunu tasdike meyledenlerin de kimsenin aldanmaması lazım gelen bir meselede aldandıklarını gösterir. Garanlık meselesinin aslı faslı olmadığı apaşikardır. Habeşistan'dan Müslümanların geri dönmeleriyle bu hikaye arasında hiçbir münasebet de yoktur. Çünkü bunlar yukarıda geçtiği üzere Ömer'in İslamiyet'i kabul etmesi ve İslam davasını eskiden ona muhalefet ettiği kadar yüksek bir hamiyetle ve gayretle benimsemesi üzerine Kureyş'in bir müddet için Müslümanlara dokunmaması üzerine geri dönmüşlerdir. Habeşistan'da bir isyan çıkması da onların geri dönmelerine sebep olmuştur. Kureyş bunların geri döndüklerini anladıktan sonra Muhammed'in daha fazla kuvvetlenmesinden ürkerek çarçabuk anlaştı. ve Haşimoğullarıyla her türlü alakayı kesmek, onlarla kız alıp vermemek, onlarla alışveriş etmemek, onlarla görüşüp konuşmamak, düşüp kalkmamak için bir antlaşma yaptı ve imkan buldukları anda Muhammed'i öldürmeyi aralarında kararlaştırdılar. Hayat-ı Muhammed, sayfa 163-164. Ebu Bekir'in Habeş'e hicret teşebbüsü. Buhari'nin Medine'ye hicret babında anlattığı üzere Hazreti Ebu Bekir de bir aralık Habeşistan'a hicret etmeyi düşünmüş ve bu maksatla yola çıkmıştı. Hazreti Ebu Bekir gibi nüfuz ve mevki sahibi bir zatı hicrete sevk eden sebep, Kureyş'in eza ve cefasına maruz kalması değil, aşikare Kur'an okuyamamasıydı. Müşrikler onu da yüksek sesle Kur'an okumaktan men ediyorlardı. Çünkü o Kur'an okurken işitenler dinliyorlar, Kur'an'ın tesiri onların ruhlarını sarıyor, Müslüman oluyorlardı. Kureyş ise İslam'ın intişarını önlemek için her çareye başvuruyor, elden gelen her şeyi yapmaktan çekinmiyordu. Ebu Bekir'i aşikare Kur'an okumaktan men etmeleri ona ağır geldi ve Habeşistan'a hicret yolunu tuttu. Mekke'den Yemen'e doğru 5 konak mesafede olan Birkül Gamada kadar gitti. Orada İbn-i Dane'ye tesadüf etti. O da ona nereye gittiğini sordu. Hazreti Ebu Bekir, Kureyş bana içinde doğduğum ve büyüdüğüm şehirde serbestçe ikamete engel oluyor. Onun için huzur ve sükunet içinde Allah'ıma ibadet edebileceğim bir yere gitmek istiyorum, dedi. Kabilesinin reisi olan İbn-i Dane, Mekke'nin Hazreti Ebu Bekir gibi değerli bir şahıstan mahrum kalmasını istemeyerek onu bu hicretten vazgeçirmiş, kendi himayesine alarak Mekke'ye götürmüş, Kureyş kabilelerine şöyle demişti. Misafirleri konuklayan, yoksulları doyuran, akrabasına candan bağlı olan, ihtiyaç zamanında herkese yardım eden böyle bir adamı memleketinizden çıkarmak mı istiyorsunuz? Kureyş reisleri şöyle cevap verdiler. Kur'an'ı yüksek sesle okumamak şartıyla burada ikamet edebilir. Çünkü onun sesi gençlerimizin ve kadınlarımızın ruhları üzerinde tesir ediyor. Böylece İbn-i Dane'nin ısrarı üzerine Hazreti Ebu Bekir hicretten vazgeçmiş Mekke'de kalmıştı. Nihayet evinin yanında bir mescit inşa ederek orada yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Son derece ince duygulu ve yumuşak kalpli olan Hazreti Ebu Bekir, Kur'an okurken gözlerinden yaşlar boşanır, onun bu huşu ve hudu hali herkesin kalbini yumuşatırdı. Bu defa Hazreti Ebu Bekir'i himayesine almış olan İbn-i Dane'ye şikayet etmişler, o da böyle yapmakta devam ederse himayesini geri alacağını söylemiş. Ebu Bekir de, senin himayene ihtiyacım yok, bana Allah'ın himayesi kafidir, demişti. 12. ayrımın sonu, sayfa 124.